Aydım 46, Yırtıcı Kuş, Wilbur Smith, sayfa 582. Zama onları kralın huzuruna çıkarmak için geldi. Büyük kulübenin loş odasından parlak Afrika güneşine çıktılar. Hal Mono Matapa'nın askerlerine bakmak için durakladı. Genç adam onların sayısını sadece tahmin edebilirdi. Ama açık avlunun etrafını kralın nöbetçilerinden oluşan bir alay sarmıştı. Bin kadar cengaver turna tüyünden başlıklarıyla birer deve dönüşmüştü. Hafif sabah rüzgarı tüyleri uçurup karıştırıyor, güneşin ışıkları enli mızraklarını ışıldatıyordu. Onların gerisindeki her yere kabilenin soyluları doluşmuştu. Kalenin çevresini saran granit duvarların üzerlerine bile çıkmışlardı. Kralın kulübesinin önünde 100 karısı toplanmıştı. İçlerinden bazıları çok şişmandı ve o kadar çok bilezik ve süs eşyası takmışlardı ki yardım edilmeden yürüyemiyor, hizmetçilerine dayanmak zorunda kalıyorlardı. Ördek gibi yalpalayarak yürüdükleri zaman kaba etleri yağ doldurulmuş balonlar gibi sarsılıp dalgalanıyordu. Zama Abori ile Hali havlunun ortasına götürerek orada bıraktı. Ortalığa sıkıcı sessizlik çöktü. Hiç kimse kımıldamıyordu. Sonra birdenbire nöbetçilerin komutanı helezonlu iri beyaz ceylan boynuzundan yapılmış bir boruyu çaldı. Mono Matapa kulübenin kapısında bir heyhula gibi belirdi. Yerliler inler gibi içlerini çektiler. Sonra da kendilerini boylu boyunca yere atarak yüzlerini örttüler. Sadece Abori ile Hal dimdik ayakta kaldılar. Kral canlı tahtına giderek Inyosi'nin sırtına oturdu. İngiliz ağzının kenarından Abori'ye "Önce sen konuş" diye fısıldadı. "İdam edilmemizi emretmesine izin verme." Abori kralı selamladı. "Seni görüyorum kardeşim." Saraylılar protokol kuralları böyle çiğnendiği için dehşetle inediler. "Seni görüyorum cennetin ulu efendisi." Mono Matapa onu duymamış gibi davrandı. "Sana senden önce Mono Matapa olan babamız Holo Mima'nın hayaletinin selamlarını getirdim." Abuli'nin kardeşi sanki gözlerinin önünde bir kobra kafasını kaldırmış gibi fena halde irkildi. "Sen hayaletlerle mi konuşuyorsun?" Sesi hafifçe titriyordu. "Babamız gece bana geldi. Dev bir baobap ağacı kadar uzundu. Yüzü korkunçtu, gözleri ateş saçıyordu. Sesi gök gürültüsü gibiydi. Bana uğursuz bir uyarı için gelmişti." Kalabalık batıl inançlara bağlı bir dehşetle inledi. Mono Matapa kardeşine huşuyla bakıyordu. Çatlak bir sesle, "Uyarı neydi?" dedi. "Babamız hayatımız için endişe ediyor. Senin ve benim hayatım için. İkimizi de müthiş tehlikeler tehdit ediyor." Kralın şişman karılarından bazıları çığlıklar attılar. İçlerinden biri kriz geçirerek yere yığıldı. Ağzından köpükler akıyordu. "Bu nasıl bir tehlike Abori?" Kral korkuyla etrafına bakınıyordu. Sanki saraylıları arasında bir suikastçı olduğunu düşünüyordu. "Babam seninle doğduğumuz zaman beraber olduğumuz gibi, yaşamımızda da beraber olduğumuzu söyleyerek beni uyardı. Birimiz iyi durumda olursa diğeri de öyle olacak." Mono Matapa başını salladı. "Babamız başka ne söyledi?" "Yaşamda beraber olduğumuz gibi ölümde de beraber olacağımızı söyledi. Bir kehanette bulundu ve ikimizin de aynı gün öleceğini açıkladı. Ama o günü kendimizin seçebileceğini de sözlerine ekledi." Kralın suratı acayip grimsi bir renk aldı. Yüzü terden parlıyordu şimdi. Önemli görevliler çığlıklar attılar. Krala yakın olanlar küçük demir bıçaklarını çekerek göğüs ve kollarını yardılar. Kralı büyüden korumak için kanlarını yerlere damlattılar. Abori konuşmasını sürdürdü. "Babamın söylediği bu sözler beni çok endişelendirdi. Keşke seninle burada cennet ülkesinde kalabilseydim. Böylece seni bu akıbetten koruyabilirdim. Ama ne yazık ki babamın hayaleti burada bir gün daha kaldığım takdirde öleceğimi söyleyerek beni uyardı. O zaman Mono Matapa da seninle birlikte ölür dedi. Buradan hemen ayrılmalı ve bir daha bu ülkeye de dönmemeliyim. Ancak bu şekilde ikimiz de bu lanetten kurtulabiliriz." "Öyle olsun." Mono Matapa ayağa kalkarak titreyen parmağıyla işaret etti. "Hemen bugün gitmelisin." "Korkarım senden istemeye geldiğim yardımı almadan hiçbir yere gidemem sevgili kardeşim." "Konuş Abori, eksik olan nedir?" "Beni korumaları için bana en iyi cengaverlerinden 150'sini vermelisin. Çünkü korkunç bir düşman pusuda beni bekliyor. O askerler olmazsa dönüşte ölümle karşılaşırım. Benim ölümüm Mono Matapa'nın da ölümü olur." Monomatapa seç diye gürledi. En üstün ama dodalarımı seç ve onları alıp götür. Onlar senin kölelerin. Hepsine istediğini yapabilirsin. Ama ondan sonra hemen bugün, güneş batmadan git. Topraklarımı sonsuza kadar terk et. Hal öndeki filikayla kum tepeciğini açtı ve deltanın Musela ağzından açık denize çıktı. Tayfalar var güçleriyle kürek çekiyorlardı. Koca Daniel hemen kaptanın peşindeydi. Altın dal ileride bıraktıkları 10 kulaç derinliğinde demir attıkları yerdeydi. Ned Tyler geminin kıç güvertesinde duruyordu. Onların yaklaştıklarını görünce topları yuvalarından uzattı. Tıklım tıklım dolu filikalar iyice suya batmış oldukları için uzaktan yerlerin savaş kayıklarına benziyorlardı. Işıldayan mızraklar ve amadodaların dalgalanan başlıkları da bu izlenimi güçlendiriyordu. Bu nedenle Ned teknelerin burunlarına doğru uyarı ateşi açılmasını emretti. Top patlar ve öndeki filikanın yarım halat ötesinden sular havaya fışırırken Hal burunda ayağa kalktı. Elindeki pençeli haçı salladı. Ned tanrım deyinledi, ateş ettiğimiz kaptanmış. Hal güverteye çıkarken ona sert bir tavırla, ''Bu karşılamanı kolay kolay unutmayacağım Bay Tyler'' dedi. ''Bir tek atış olur mu? Beni karşılamak için 40 pare top atmalıydın.'' ''Tanrı seni korusun kaptan, durumdan haberim yoktu. Sizin bir grup dinsiz vahşi olduğunuzu sandım. Özür dilerim efendim.'' ''Biz gerçekten öyleyiz Bay Tyler, gerçekten öyleyiz.'' Gösterişli cengaverler altın dalın güvertesine tırmanırlarken Hal Ned'in şaşkın haline bakarak güldü. ''Onları birer denizciye dönündürebilir misin Bay Tyler?'' Gemi karadan uzaklaşır uzaklaşmaz Hal altın dalın burnunu tekrar kuzeye doğru çevirdi. Madagaskar'la kıta arasındaki boğazdan yukarı çıkmaya başladı. Bu kıyıdaki bütün ticaretin merkezi olan Zanzibar'a gidiyordu. Orada boynuzdaki kutsal savaş konusunda ek bilgi alabileceğini umuyordu. Şansı yardım ettiği takdirde Moray martısının nereye gittiğini de öğrenecekti. Altın daldaki her şey yerli cengaverler için yabancıydı. Hiçbiri o zamana kadar denizi görmemişti. Filikaların insanların yapabildikleri teknelerin en büyüğü olduğunu sanmışlardı. Geminin büyüklüğü, direklerinin uzunluğu ve yelkenlerinin genişliği onlarda hayranlık ve korku uyandırmıştı. Çoğunu hemen deniz tuttu. Denize alışmalar için epey bir zaman geçmesi gerekti. Sürekli peksimet ve tuzlu et yendiği için bağırsakları bozuldu. Darı lapası dolu kaselerini, kanlı süt karışımı konmuş su kabaklarının özlemini çekiyorlardı. O güne dek hiç böyle dar bir yere sıkışmamışlardı. Geniş çayırlıklar burunlarında tütüyordu. Ayrıca üşüyorlardı da. Çünkü tropik denizlerde bile alize rüzgarları serindi. Sıcak Mozambik akıntısının derecesi de güneşin kavurduğu çayırlıkların ısısından iyice düşüktü. Hal geminin levazım görevlisi olan Altuğ'da'ya yerlilere branda bezi verilmesini emretti. Aboli de onlara kendileri için etek ve muşamba ceketleri nasıl dikeceklerini öğretti. Aboli, Jiri, Matesi ve Kimatti ile birlikte direklere tırmanarak yelkenlerin bir kat cama dalını açmaları emredilince bütün bu dertleri unuttular. Güverteden ve hızla akıp giden denizden 30 metre kadar baş döndürücü bir yükseklikte dev bir sarkaça benzeyen ana direkte sallanırken her biri aslan öldürmüş olan bu savaşçılar yaşamlarında ilk kez dehşetle titrediler. Aboli onların çaresizce halatlara sarıldıkları yere çıkarak hepsiyle alay etti. ''Şu güzel bakirelere bir bakın. Başlangıçta aralarında bir tek erkek olabileceğini sanıyordum ama yanılmışım.'' Sonra sallanan serenin üzerinde ayakta durarak yerlilere güldü. Serenin ucuna kadar koştu ve orada ayaklarını yere vurarak sıçrayarak bir savaş dansı yaptı. Amado dalardan biri onun alaylarına daha fazla dayanamadı. Halata sıkıca sarılmayı bırakıp ayaklarını sürüye sürüye serenin üzerinde ilerledi. Ellerini beline dayamış duran Aboli'nin yanına gitti. Aboli içlerinde bir erkek varmış diye gülerek yerliyi kucakladı. Ondan sonraki hafta 3 Amado da aynı şeyi yapmaya çalışırken aşağıya yuvarlandı. İçlerinden ikisi denize düştü. Hal daha gemiyi döndürüp onları kurtarmaya gidemeden köpek balıkları cengaverleri yakaladı. Üçüncü yerli güverteye çarptı. Onun ölümü daha kolay oldu. Ondan sonra hiç kaza olmadı. Çocukluklarından beri bal ve kuş yumurtası bulmak için en yüksek ağaçlara tırmanmaya alışmış olan Amado dalar bu işi pek çabuk öğrenip ustalaştılar. Hal ambardan mızrakların çıkarılarak cengaverlere verilmesini emrettiği zaman yerliler sevinçle uluyup dans ettiler. Çünkü onlar doğuştan mızrakçıydılar. Öldürücü uçları demirden ağır saplı mızraklar çok hoşlarına gitti. Aboli Afrikalıların taktiklerini ve savaş durumlarını altın dalın dar güvertesine uydurdu. Onlara klasik Roma testudosunun nasıl uygulanacağını gösterdi. Bu yöntemde kalkanların kenarları üst üste biniyordu. Karınca yiyen armadillo'ların pulları gibi. Bu durumda bir düşman gemisinin güvertesini süpürebilirler ve onlara kimse karşı koyamazdı. Hal başkasaraya üstüpüden oluşturulmuş bir şilte konmasını istedi. Hedef olarak kullanılacaktı. Ama dodalar büyük mızrakların ağırlıklarına ve dengelerine alıştıktan sonra onları geminin bir ucundan diğer tarafa atmayı ve demirleri diplerine kadar kaba lif dolu şilteye saplamayı başardılar. Bu çalışma o kadar hoşlarına gitti ki o heyecan arasında içlerinden ikisi göğüslerine mızrak saplandığı için öldü. Aboli onlara bütün bunların bir deneme olduğunu, ölümüne savaşmamalarını zorlukla anlatabildi. Artık cengaverleri uzun İngiliz yayıyla tanıştırmanın zamanı gelmişti. Onların yayları buna kıyasla kısa ve hafifti. Ama dodalar 1.80 boyundaki yaya yan yan baktılar. Kararsızca yayları germeye çalıştılar, sonra da olamaz der gibi başlarını salladılar. Hal birinin elinden aldığı yaya ok geçirdi. Başını kaldırarak ana direğin yukarısında uçan siyahlı beyazlı martıya baktı. Cengaverlere o kuşu vurursam onu çiğ çiğ yer misiniz diye sordu. Zenciler bu şakaya gürültülü kahkahalar attılar. Ingve yani Pars adlı iri yarı küstah bir amado da bağırdı. Tüylerini bile yerim. Hal çevik bir hareketle yayı gererek oku attı. Ok rüzgara karşı bir kavis çizip martının kar gibi beyaz göğsüne girdiği ve kuşun kanatları kapandığı zaman yerler hayretle bağırdılar. Kanatlarıyla yüzgeçli ayakları birbirine karışan kuş döne döne düştü ve güverteye, Hal'in ayaklarının dibine çarptı. Bir amado da martıyı kaptı. Okun saplandığı kuşu elden ele geçirerek hayretle aralarında konuştular. Kaptan tüylerini karıştırmayın diye onları uyardı. Ingve'nin yemeğinin tadını kaçırmayın. O andan itibaren cengaverler uzun yaya adeta aşık oldular. Birkaç gün içerisinde usta birer okçuya dönüştüler. Hal geminin arkasına bir fıçı bağlayarak onu bir halat boyu uzaklıktan denizde sürüklemeye başladı. Ama doğudalar önce teker teker fıçıya ok attılar. Sonra da İngiliz okçuları gibi hep bir arada. Fıçı tekrar güverteye alındığı zaman bir kirpiye benziyordu. Atılan her 10 oktan 7'sini geri aldılar. Ama doğudaların bir tek konuda hiç yetenekleri yoktu. Dev bronz topların kullanılmasında. Aboli'nin onları sık sık tehdit etmesinin, alayla gülmesinin bir yararı olmadı. Yerliler toplara her zaman batıl inançlara bağlı bir kuşkuyla yaklaşıyorlardı. Borda'dan her ateş edilişinde cengaverler "Büyü bu!" diye bağırıyorlardı. "Göklerin gürültüsü!" Hal yeni bir savaş programı yaptı. Mürettebatın çarpışacakları yerleri yeniden belirtti. Böylece beyaz gemiciler toplarla ilgileneceklerdi. Ama dodalarsa yelkenlere bakacak ve düşman gemisine çıkacak grupları oluşturacaklardı. Geminin burnundan 20 fersah ötedeki yüksek bulut kümeleri Zanzibar Adası'nın yerini belirtiyor, körfezin beyaz kumlarını Hindistan cevizi ağaçları çevreliyordu. Kalenin kalın surları güneşte bir buzulun donmuş yamaçları gibi göz kamaştıracak kadar beyazdı. Kaleyi bir yüzyıl önce Portekizler yapmışlar ve 10 yıl öncesine kadar Portekizlerin Afrika kıtasının bütün doğu kıyılarının ticaret yollarını kontrol altında tutmalarını sağlamıştı. Daha sonra cengaver kral sol elli Ahmet El Grang'ın savaş tekneleri Portekizlere saldırmış ve müthiş bir katliamdan sonra onları garnizondan atmışlardı. Bu olay Portekiz nüfusunun kıyıdaki gücünü kaybetmesinin başlangıcı olmuştu. Ummanlılar en güçlü tüccar millet olarak onların yerini almışlardı. Hal teleskopuyla kaleyi inceledi. Kulenin tepesinde İslam bayrağının uçuştuğunu gördü. Surların üzerine sırayla toplar dizilmişti. Bu silahlar körfeze girmeye çalışan herhangi bir düşman gemiye alev topları fırlatabilirdi. Hal Prester'ın hizmetine girersem Ahmet El Grang'ın düşmanı sayılacağım diye düşündü. uğursuz bir şeyler olacağını sezerek irkildi. Bel kemiğinin üzeri ürperdi. İleride bir gün o dev toplar altın dalı ateş edebilirlerdi. Ama şimdi tarafsız bir gemiyle Umman kampına girmek için eline geçen bu son şanstan yararlanmalı ve bulabildiği kadar da bilgi toplamalıydı. Limanda sürüyle küçük tekne vardı. Daha çok Hindistan, Arabistan ve Muskat'tan gelen Müslümanların küçük yelkenleriydi bunlar. Bu sürünün arasında sadece iki büyük gemi görülüyordu. Birinin direğinde İspanyol bayrağı dalgalanıyordu, diğerinde ise Fransız bayrağı. Ama Hal iki tekneyi de tanıyamadı. Bütün bu ticaret gemilerini Zanzibar'a Afrika'nın zenginlikleri, Sofala'nın altınları, Arap zamkı, fil dişi ve köle pazarındaki o sonu gelmeyen insan seli çekiyordu. Her mevsim alizeler gemilerin Ümit Burnu'ndan dönmelerini sağladığı zaman 7000 erkek, kadın ve çocuk satışa çıkarılıyordu. Hint Okyanusu'ndaki o geniş havzanın her yerinden gelenler vardı. Hal kaleye saygı göstermek için sancağı yarı mayna ve hisa etti. Sonra da gabya yelkenlerinin yardımıyla altın dalı demirleme yerine doğru götürdü. Verdiği emir üzerine demir şakırdayarak berrak suya daldı ve küçücük yelkenler Aboli'nin neşeli amad odaları tarafından sarıldı. Hemen arkasından gemiyi küçük tekneler sardı. Bunlarda taze meyve ve sudan küçük kölelere kadar her şey satılıyordu. Hal, Bay Tyler, bir tekne indir diye emretti. Karaya çıkacağım. Yanıma Altuğ da Bay Daniel ve en iyi adamlarından onunu alacağım. Kürek çekerek kalenin aşağısındaki taş merdivene doğru gittiler. Koca Daniel mallarını satmak için suyun kenarına üşüşen tüccarların arasından yol açmak için kıyıya çıktı. Son gelişlerinde Sir Francis'e eşlik etmişti. Onun için önden gidiyordu. Denizcileri Hal'in etrafında bir koruma grubu oluşturdular. Dar sokaklardan ilerlediler. Pazarlardan ve kalabalık suklardan geçtiler. Tüccarlar buralarda mallarını sergiliyorlardı. Limandaki diğer gemilerden tacirlerle denizciler, fil dişi ve gergedan boynuzu yığınlarını, kalıplanmış mis kokulu altın gibi Arap zamklarını, deve kuşu tüyü demetlerini karıştırıyorlardı. Muskat'tan gelmiş halılar, Sofala ve Afrika'nın içerilerindeki nehirlerin alüvyonlarından çıkarılan altın tanecikleriyle dolu küçük kaplar için pazarlık ediyorlardı. Köle tüccarları müşterilerin dişlerini incelemelerini ve erkeklerin kaslarını yoklamaları için sıra sıra insanı teşhir ediyorlardı. Koca Daniel bu ticaret merkezinden grubu başka bir mahalleye götürdü. Dar yolların iki yanındaki binalar yukarıda neredeyse birbirlerine değecekti. Bunlar gündüz ışığının aşağıya süzülmesini engelliyordu. Gruptakiler limana akan açık kanalizasyon kanallarındaki insan pisliklerinin kokusu yüzünden neredeyse boğulacaklardı. Koca Daniel birdenbire kemerli maun bir kapının önünde durdu. Kapının üzerine karmaşık İslam motifleri oyulmuş, sivri uçlu demir çubuklar kakılmıştı. Porsun aşağıya sarkan çıngırağın ipini çekti. Birkaç dakika sonra içeride sürgülerin çekildiğini duydular. Büyük kapı gıcırdayarak açıldı. 5 ile 10 yaş arasında esmer tenli 12 kadar melez kız ve erkek çocuk onlara baktı. Garip bir aksanla İngilizce, "Hoş geldiniz, hoş geldiniz" diye cıvıldadılar. "Herkesten merhametli olan Tanrı sizi kutsasın İngiliz lordu. Bütün günleriniz yasemin kokulu ve altın gibi olsun." Küçük bir kız Hal'i elinden tutarak iç avluya soktu. Avlunun ortasında bir fıskiye şırıldıyor, etraf al yasemin ve demir hindi çiçeği kokuyordu. Arkasında bol beyaz bir entari, kafasında da altın kordonlu Arap başlığı olan uzun boylu bir adam yatmış olduğu ipek yastıkların üzerinden kalktı.
"Gerçekten de, ben de çocuklarımın sizi selamlarken söylediklerine 1000 tanesini daha katıyorum Sayın Kaptan. Tanrı sizi kutsasın ve zenginliklere gark etsin."
İnsanın içini rahatlatan o tanıdık Yorkshire aksanıyla konuşuyordu.
"Güzel geminizin limana demir atmasını seyrettim. Çok geçmeden beni ziyarete geleceğinizi biliyordum."
Ellerini çırptı. Evin arkasından sırayla köleler çıktı. Ellerindeki tepsilerde renkli bardaklara konmuş şerbetler, Hindistan cevizi sütü, küçük kaplarda kızartılmış fındık, fıstık ve şekerlemeler vardı. Konsolos Koca Daniel'la mürettebatı evin arkasındaki hizmetkarlar bölümüne yolladı.
"Onlara yiyecek içecek ikram ederler," dedi. Hal koca Daniel'a anlamlı anlamlı baktı. Porson bu bakışı doğru biçimde yorumladı. Bu Müslüman evinde içki yoktu ama kadınlar vardı ve gemicilerin dizginlenmesi gerekiyordu. Hal Altuğ'dayı yanında tuttu. Belgeler hazırlaması ya da not tutması gerekebilirdi. Konsolos onları avlunun korunmalı bir köşesine götürdü. Şimdi izin verin de kendimi tanıtayım. Ben William Graham, Majestenin Zanzibar Sultanlığı konsolosu.
Henry Courtney hizmetinizde efendim.
Sir Francis Courtney'yi tanırdım. Onunla akraba mısınız?
O babam efendim.
Ah, çok şerefli bir insandır. Kendini gördüğünüz zaman lütfen ona saygılarımı iletin.
Ah, ne yazık ki babam Hollanda Savaşı'nda öldü.
Size başsağlığı diliyorum Sir Henry. Lütfen oturun.
Hal için yakına, üzerinde güzel desenler olan bir yığın halı konmuştu. Konsolos genç adamın karşısına geçti. Rahatça yerleştikten sonra bir köle Gray'e nargile getirdi.
Bir çubuk dolusu bu hank, bu iklimlerin baş derdi olan malaria ve karaciğer rahatsızlıklarına birebir geliyor. Bana katılır mıydınız efendim?
Hal bu teklifi reddetti. Haşhaş'ın kafaya oynadığı oyunları biliyordu. Bunu içenleri tuzağa düşüren o hayalleri ve vecd halini de. Gray nargilesini tüttürürken İngiliz kaptanı kurnazca sorguya çekti. Ona son zamanlarda yaptıklarını ve gelecekle ilgili planlarını sordu. Halde nazik ama kaçamak yanıtlar verdi. İki düelloci gibi hamleler yaparak bir açık bulmaya çalıştılar. Nargilenin yüksek cam kasesinde su fokur derken etrafa kokulu bir duman yayıldı. Gray de o zaman daha nazik ve dostça bir tavır takındı. Kaptan biraz iltifat etmeyi denedi.
''Siz büyük bir şeyh gibi yaşıyorsunuz.''
Gray bu sözleri memnunlukla karşıladı.
15 yıl önce İngiliz Doğu Hindistan şirketinde sadece önemsiz, küçük bir katip olduğuma acaba kolaylıkla inanabilecek misiniz? Gemim Sofola'nın mercan kayalarına çarparak parçalandığı zaman karaya bir kazazede olarak çıktım.
Konsolos bir doğuludan çok bir İngiliz'e yakışacak bir tavırla omuzunu silkerken bir işaret yaptı.
Dedikleri gibi Allah bana gülümsedi.
Siz Müslüman mı oldunuz? Halin yüzündeki ifadeden bu din değiştiren adama karşı duyduğu hoşnutsuzluk anlaşılmıyordu.
Gray, ben tek Allah'a ve Peygamberi Muhammed'e inanıyorum diyerek başını salladı.
Hal düşündü. Din değiştirmeye karar vermesini siyasi ve pratik nedenler ne dereceye kadar etkiledi acaba? Hristiyan Gray'in Zanzibar'da Müslüman Gray kadar zengin olamayacağı belliydi. Gray konuşmasını sürdürdü.
Zanzibar'a uğrayan İngilizlerin çoğunun bir tek amacı var. Buraya ticaret için geliyorlar ve genellikle köle alıyorlar. Ama korkarım şimdi köleler bakımından en uygun mevsim değil. Alizeler uzak Hindistan'dan ve daha ötesinden gemileri buralara kadar getirdi. Onlar en iyilerini aldılar bile. Şimdi geride pazar yerinde işe yaramaz olanlar kaldı. Ama benim kendi depolarımda 100 kadar en iyi cins yaratık var. 1000 millik bir yolculukla yapsanız onlardan daha üstünlerini bulamazsınız.
Hal teklifi reddetti. Teşekkür ederim efendim ama köle ticareti beni ilgilendirmiyor.
Korkarım bu yerinde bir karar değil. Emin olun bu ticaret sayesinde hala büyük bir servet yapılabilir. Brezilyalılar ve Karayipler'deki şeker kamış üreticileri tarlalarında çalışacak köleler istiyorlar.
Tekrar teşekkür ederim. Beni bu pazar ilgilendirmiyor. Hal artık Gray'in nasıl zengin olduğunu anlamıştı. Zanzibar'a uğrayan Avrupalı tüccarlar için temsilcilik ve komisyonculuk yapıyordu. Konsolosluk görevi onun için ikinci derecede bir uğraştı.
Şimdi size yine yardım edebileceğim çok kazançlı bir başka alan var.
Gray bir an incelikle durakladı.
Siz demir attığınız sırada geminizi damımdan inceledim. Tabii iyice silahlanmış olduğunu fark ettim. Teknenizin bir savaş gemisi olduğuna inananların herhalde kusuruna bakmazsınız.
Kaptan ifadesiz bir yüzle başını salladı. Gray konuşmasını sürdürdü.
Belki haberiniz yok. Ama Allah'ın sevgili kulu Umman Sultanı Ahmet El Grank, Etiyopya İmparatorluğu ile savaş halinde.
Bunu duydum.
Hem karada hem de denizde savaş oluyor. Sultan güçlerine katılmak isteyen gemilere izin belgesi veriyor. Genelde bu izinleri sadece Müslüman kaptanlar alabiliyordu. Ancak sultanın sarayında büyük nüfuzum var. Sizin için bir görev alabilirim.
Tabii böyle bir lütuf ucuza gelmez. Sizin için bir umman izin belgesi bana 200 sterline mal olur.
Hal İsa ve onun izinde gidenlere karşı açılan savaşa katılmayı öfkeyle reddedecekti. Ama sezgileri bu öneriyi hemen reddetmemesi için onu uyardı. Kaptan düşünceli bir tavırla, "O halde bu işten kazanç sağlanabilir efendim, öyle değil mi?" dedi.
"Gerçekten de öyle. Kapılacak pek çok mal var, servetler. Preston İmparatorluğu Hristiyanlığın en eski kalelerinden biri. Manastırlarla kiliselerin hazineleri 1000 yıldan daha uzun bir süreden beri Hristiyanların ve acıların getirdikleri altınlarla, adaklarla dolu. Preston kendisi herhangi bir Avrupalı hükümdar kadar zengin. Onun Aksum'daki hazinesinde 20 tondan daha fazla altın olduğu söyleniyor."
Gray gözlerinin önünde canlandırdığı hayal yüzünden aç gözlülükle yalanıp duruyordu. Hal sahte bir hevesle öne doğru eğildi. "Bana sultandan izin alabilecek misiniz?"
"Gerçekten alabilirim. Daha geçenlerde bir İskoçyalı için belge aldım. Bir ay bile olmadı."
Gray'in aklına birdenbire bir fikir gelmiş olmadı ki gözleri parladı.
"Sizin için de aynı şeyi yaparım. Belki o zaman İskoçyalı'ya katılırsınız. Sizinkiler gibi iki savaş gemisi bir arada müthiş bir şey olur. Preston'ın deniz kuvvetlerinin size karşı yollayabilecek her şeyle başa çıkabilirsiniz."
Hal adamı teşvik edercesine gülümsedi ama konuya fazla hevesliymiş gibi de gözükmemeye çalışıyordu. Sözü edilen İskoçyalı'nın kim olduğunu tahmin etmişti. "Ama lütfen bana söyleyin, sözünü ettiğiniz İskoçyalı kim?"
Gray heyecanla, "Kibar bir centilmen ve harika bir denizci," diye yanıt verdi. "Kendisi hemen hemen 5 hafta önce Zanzibar'dan hareket etti. Boynuza gidiyor."
Hal yüksek sesle düşünüyormuş gibi mırıldandı. "Belki o zaman kendisine yetişir ve ona katılırım. Lütfen bana onun adını ve ünvanını açıklayın."
Gray bir komplocu edasıyla avluda etrafına bakındı. Sonra da sesini alçalttı. "Çok soydu biri. Kendisi Combray Kontu."
Arkasına yaslanarak açıklamasının önemini belirtmek için ellerini dizlerine vurdu.
"İşte böyle efendim. Buna ne diyorsunuz?"
"Çok şaşırdım." Hal heyecanını gizlemedi. "Ama benim için de izin alabileceğinize gerçekten inanıyor musunuz? Eğer böyleyse bu iş ne kadar zaman alır?"
"Arabistan'da hiçbir iş çabuk yapılmaz."
Gray yine kaçamak yanıtlar vermeye başlamıştı.
"Ama işler her zaman biraz bahşiş sayesinde hızlandırılabilir. 200 sterlin daha verilerek, yani toplam 400 sterlin. O zaman izin kağıdını yarın akşam size verebilirim. Tabii ödemeyi önceden yapmanız gerekiyor."
"Çok para bu." Hal kaşlarını çattı. Artık Akbaba'nın nereye gittiğini biliyordu. Şimdi çabucak altın dala dönmek ve korsanın peşine takılmak istiyordu. Ama bu isteğini yendi. Gray'den mümkün olduğu kadar bilgi alması gerekiyordu.
Gray, "Evet öyle," diye kabul etti. "Ama buna karşılık elinize neler geçeceğini bir düşünün. Preston'ın hazinesine girecek kadar cüretli bir adamın ele geçireceği 20 ton altın. Hepsi bu kadar değil. 1000 yıldan daha uzun bir süreden beri imparatorluğa vergi olarak gönderilen mücevherleri ve diğer hazineleri hatırlayın. Koptik kiliselerinin hazinelerini, İsa'nın ve Meryem'in, havarilerin ve azizlerin eşyalarını."
Konsolosun gözleri aç aç parlıyordu.
"Söylediklerine göre..."
Durakladı ve yine sesini alçalttı.
"İsrarla söylediklerine göre Prester John kutsal kupanın bekçiliğini yapıyormuş."
"Kutsal kupa?" Hal duyduğu heyecanla bembeyaz kesildi. Gray uyandırdığı tepkiyi fark ederek pek sevindi.
"Evet, evet, kutsal kupa. Hristiyanların İsa'nın çarmıha gerildiği günden beri arayıp durdukları o değerli kap."
Hal başını salladı ve konsolosa gerçek bir hayretle baktı. Garip bir dejavu hissi yüzünden dili tutulmuştu sanki. Bir an babasıyla Sukiyana'nın kehanetlerini hatırladı. İçin için bunun ona önceden açıkladıkları kaderinin bir bölümü olduğuna inandı. Gray genç kaptanın başını sallamasını ve sessizliğini kuşku olarak yorumladı.
"Emin olun efendim, Büyük Moğol ve Ahmet el Grang'ın Etiyopya İmparatorluğu'na saldırmalarının en önemli nedeni bu. Bunu bana sultan kendisi söyledi. O da kutsal emanetin Preston'ın koruması altında olduğuna inanıyor. İslam alimlerinin en önemlilerinden biri böyle bir kehanette bulunmuş. Kupayı Preston'dan aldığı takdirde hanedanının anlatılamayacak kadar güçlü olacağını söylemiş.
Müslümanlığın dünyadaki bütün sahte dinleri yeneceğini de.
Hal dehşet içinde konsolosa baktı. Aklı iyice karışmıştı. Artık kendinden hiç emin değildi. Hristiyanlığın boyun eğdirilmesi gibi korkunç bir olasılığı bir yana itmek ve kafasını toplamak için müthiş bir çaba harcadı. Boğuk bir sesle, "Bu emanet nerede saklıymış?" diye sordu.
"Bunu kesin olarak Prester'la keşişlerinden başka hiç kimse bilmiyor. Bazıları kupanın Aksum ya da Gondor'da olduğunu söylüyor. Bazıları yüksek dağlardaki bir manastırda saklı olduğunu."
"Belki de kupa El Grang ya da Moğol'un eline geçti bile. Belki de savaş kazanıldı ya da kaybedildi."
"Hayır, hayır." Grey bu olasılığı şiddetle reddetti. "Daha bu sabah Aden körfezinden bir yelkenli geldi. Getirdiği haber 8 günlük bile değil. Anlaşıldığına göre zaferden zafere koşan Arap orduları Mitsiva'da durdurulmuş. Hristiyanların arasından büyük bir general çıkmış. Bu cengaveri Nazet diye çağırıyorlarmış. Henüz pek gençmiş ama Tigre ve Galla'nın orduları onun sancağı altında toplanmışlar."
Hal Gray'in bu olaylardan adeta memnunlukla söz etmesinden konsolosun ikili oynadığını tahmin etti.
"Nazet El Grang ve Moğol'un ordularını geri sürmüş. Şimdi Mitsiva'da karşı karşıya gelmişler. Son çarpışma için hazırlanıyorlarmış. Savaş henüz sona ermiş değil. Size içtenlikle söylüyorum genç dostum. Sizin için alacağım izin mektubu elinize geçer geçmez hemen son sürat Mitsiva'ya gidin. Böylece ganimetten payınızı alın."
"Söylediklerinizin hepsini de düşünmem gerekiyor." Hal halı yığınının üzerinden kalktı.
"Cömertçe yaptığınız tekliften yararlanmaya karar verirsem yarın sabah buraya döneceğim. Sultandan belgeyi almam için gerekli olan 400 sterlini de getireceğim."
Grey kesin bir tavırla,
"Kapım size her zaman açık," dedi. "Bundan emin olabilirsiniz."
46. ayrımın sonu. Sayfa 595.